Ayrım 9.
Ama daha öte ilerlemelerden önce geçerken belirtmeliyim ki, bir şeyin özü ile bir başka şeyin özü arasındaki ayrım, bir şeyin edimselliği ya da varoluşu ile bir başkasının edimselliği ya da varoluşu arasındaki ayrım ile aynıdır. Böylece, eğer örneğin Adem'in varoluşunu yalnızca genel olarak varoluş aracılığıyla kavramayı istemiş olsaydık, bu sanki sonunda Adem bir varlıktır tanımını verebilmek için özünü kavrarken genel olarak varlığın doğasına dikkat ediyormuşuz gibi olurdu. Buna göre varoluş ne denli genel olarak kavranırsa o denli karışık olarak kavranmış olur ve verili bir nesne için o denli kolay ileri sürülebilir ve tersine ne denli tikel olarak kavranırsa o denli açık olarak anlaşılır ve doğanın düzeninin göz ardı edilmesi yoluyla asıl nesnesinden başka bir şey için ileri sürülmesi o denli güçleşir. Bu belirtmeye değerdir. Şimdi genellikle uydurma oldukları söylenen şeyleri irdelemeye geçiyoruz. Gerçi şeyin bizim onu uydurduğumuz gibi olmadığını açıkça anlasak da. Örneğin, bilirim ki dünya yuvarlaktır. Ama insanları onun bir yarım küre olduğunu ve tabak üzerindeki bir yarım portakal gibi olduğunu ya da güneşin dünya çevresinde devindiğini söylemenin önüne geçecek hiçbir şey yoktur. Ama dikkat edersek burada söylenenlerle bağdaşmayan hiçbir şey olmadığını göreceğiz. Yeter ki ilkin yanlışlıklar yapmış olabileceğimizi kabul edelim ve şimdi yanılgılarımızın bilincinde olalım. Ve dahası başka insanların da bizimle aynı yanılgılar içinde olduklarını ya da bizim gibi yanılabileceklerini uydurabilir, en azından buna inanabiliriz. Yineliyorum, hiçbir olanaksızlık görmediğimiz sürece böyle bir şeyi uydurabiliriz. Böylece birine dünyanın yuvarlak olmadığını söylediğim zaman yalnızca belki de kendi yapmış olduğum ya da içine düşmüş olabileceğim yanılgıyı anımsıyorumdur. Ve daha sonra onu kendisine söylediğim kişinin henüz aynı yanılgının altında olduğunu ya da henüz onun altına düşebileceğini uydurur ya da buna inanırım. Bunu diyorum, herhangi bir olanaksızlık ya da zorunluluk algılamadığım sürece uydurabilirim. Eğer böyle bir şeyi anlamışsam ne olursa olsun hiçbir şey uydurmayı başaramam ve yalnızca herhangi bir şeyi varsaymış olduğumu söylemek zorunda kalırım. Şimdi geriye zaman zaman olanaksızlıklar içeren tartışmalı sorunlardaki varsayımları irdelemek kalıyor. Örneğin bu yanan mumun yanmadığını varsayalım ya da imgesel bir uzayda ya da hiçbir fiziksel nesnenin olmadığı bir yerde yandığını varsayalım derken olduğu gibi. Buna benzer sayıltılar sık sık yapılır. Gerçi sonuncunun olanaksızlığı açıkça görülse de. Ama bunun böyle olmasına karşın durumda hiçbir uydurma yoktur. Çünkü ilk örnekte yalnızca yanmayan bir başka mumu belleğe çağırmaktan başka bir şey yapmamış ya da önümdeki mumu bir alevi yokmuş gibi tasarlamış ve sonra önümdeki mumun alevine dikkat etmeyerek birinci için düşündüğüm her şeyi onun için geçerli saymışımdır. İkinci durumda yalnızca düşüncelerimi çevredeki nesnelerden soyutlamam gerekir. Öyle ki anlık kendini salt kendinde görülen mumu düşünmeye verebilsin. Daha sonra mumun kendinde kendini yok etmek için hiçbir neden kapsamadığı yargısını çıkarabilirim. Öyle ki eğer çevrede hiçbir cisim olmasaydı mum ve giderek alev bile değişmez kalırdı. Ve böylece burada hiçbir uydurma yoktur ve gerçek ve arı öne sürümler vardır. Şimdi yalnızca özler ile ya da eş zamanlı olarak belli bir edimsellik ya da bir varoluş ile ilgili uydurmalara geçelim. Bunlar üzerine özellikle belirtebiliriz ki anlığın anlaması nedenli az ve algılaması nedenli çok ise uydurma gücü o denli büyük olacaktır. Buna karşı nedenli çok şeyi anlarsa o güç o denli küçülecektir. Örneğin yukarıda dediğimiz gibi düşünürken düşündüğümüzü ve düşünmediğimizi uydurmayı nasıl başaramazsak yine böyle cismin doğasını bilirken de bir sineğin sonsuz olduğunu uyduramayız. Ya da ruhun doğasını bilirken onun kara olduğunu uyduramayız. Gerçi sözcükler yoluyla her şey anlatılabilse de. Ama yukarıda dediğimiz gibi insanların doğa konusunda bilgileri nedenli azsa uydurmalar yaratmaları o denli kolaydır. Örneğin konuşan ağaçlar birden taşlara ya da pınarlara dönüveren insanlar, aynalarda görünen hayaletler, hiçlikten çıkan bir şey, giderek hayvanlara ve insanlara değişen tanrılar ve bu türden sonsuz sayıda başka saçmalıklar. Kimi insanlar belki de uydurmanın anlak tarafından değil ama uydurma tarafından sınırlandırıldığına inanırlar. Başka bir deyişle bir kez herhangi bir şey uydurup kendi özgür isteğimle onun şeylerin doğasında öyle var olduğunu doğrulayınca bundan böyle onu başka herhangi bir kipte düşünemem. Örneğin, onların sözlerini yinelersek, cismin doğasının şöyle ya da böyle olduğunu uydurduğum ve özgür isteğimle kendimi onun olgusal olarak öyle var olduğuna inandırmayı istediğim zaman, bundan böyle örneğin bir sineğin sonsuz olduğu gibi bir şey uyduramam ve böylece ruhun özüyle ilgili olarak onun bir kare olduğunu uyduramam. Ama bunlar daha öte incelemeyi gerektirirler. İlk olarak herhangi bir şeyi anlayabileceğimiz ya da kabul edilmeli ya da yadsınmalıdır. Eğer bu kabul edilirse o zaman uydurma için söylenen zorunlu olarak anlamı için de söylenmelidir. Ama eğer yadsınırsa bizler bir şeyi bildiğimizi bilenler olarak ne demek istediklerini görmek isteriz. İleri sürerler ki ruh kendisinin ya da var olan şeyleri değil ama yalnızca ne kendisinin ne de başka herhangi bir yerde olmayan şeyleri duyumsayabilir ve çeşitli yollarda algılayabilir. Başka bir deyişle ruh salt kendi gücüyle şeylerle ilgisiz duyumlar ya da iddialar yaratabilir. Öyle ki ruhu belli bir düzeye dek bir tanrı gibi görürler. Dahası bizde ya da ruhumuzda kendimizi ya da ruhumuzu ya da giderek ruhumuzun özgürlüğünü kısıtlayacak bir özgürlüğün olduğunu sanırlar. Çünkü bir şeyi uydurduktan ve onayladıktan sonra onu başka herhangi bir yolda düşünemez ya da uyduramaz. Ama bu ilk uydurma yoluyla şeyleri onunla çelişki yaratmayacak bir yolda düşünmek zorunda kalır. Böyle zorlandıklarında karşıtlarımızın yapacakları şey uydurmalarını desteklemek için şimdi sıraladığım saçmalıkları kabul etmektir. Ve bunlar onları tanıtmalarla çürütme çabasına değmezler. Böyle kişileri kendi sapınçları içinde bırakırken onlarla tartışmamızdan amacımız için yararlı olabilecek bir gerçeklik türetmeye çalışacağız. Şöyle ki, anlık üzerinde düşünmek ve anlamak için dikkatini uydurma ve doğası açısından yanlış bir şeye çevirip ondan çıkarsananları doğru bir düzen içinde çıkarsandığında yanlışı kolayca saptayacaktır. Ve eğer uydurulan şey kendi doğasına göre gerçekse ve anlık onu anlayabilmek için dikkatini ona yönelttiğinde ondan türetilebilecek yargıları doğru bir sıra içinde çıkarsamaya başlarsa yolunda hiçbir kesintiye uğramaksızın ilerleyecek denli talihli olacaktır. Tıpkı tam şimdi gösterdiğimiz gibi anlığın yanlış bir uydurması durumunda onun kendisinin ve ondan türetilen başka yargıların saçmalığını hemen saptayacak olması gibi. Öyleyse herhangi bir şeyi açık ve seçik olarak algıladığımız sürece herhangi bir şey uydurmaktan korkmak gereksizdir. Çünkü belki de insanların birdenbire hayvanlara döndüğünü ileri sürecek olsaydık bildirim aşırı ölçüde genel olurdu. Öylesine genel ki anlığımızda özne ve yüklemin hiçbir kavramı, eşdeğişle hiçbir iddiası ya da bağıntısı olamazdı. Ve eğer böyle bir kavram olmuş olsaydı, aynı zamanda olayın yer almasını sağlayan araç ve nedenleri de görmemiz gerekirdi. Dahası öznenin ve yüklemin doğasına hiçbir biçimde dikkat edilmez. Şimdi, eğer ilk iddia uydurma değilse ve eğer tüm geri kalan iddialar ondan çıkar sanırlarsa, ivedilikle uydurmalar oluşturma davranışı adım adım yitecektir. Dahası uydurma iddia açık ve seçik olamayacağı ama zorunlu olarak karışık olacağı için ve tüm karışıklık anlığın bütün ya da birçok parçadan bileşik bir şeyi yalnızca bölümsel olarak bilmesi ve bilinen ve bilinmeyen arasında bir ayrım yapmaması ve yine dikkatini bir nesnede bulunan tüm parçalara birden en küçük bir ayrım yapmaksızın ve aynı zamanda yönetmesi olgusundan türediği için bundan ilk olarak şu çıkar ki, eğer iddia çok yalın bir şeyin iddiası ise zorunlu olarak açık ve seçik olmalıdır. Çünkü o şey o zaman bölümsel olarak değil ama bütün olarak bilinmelidir ya da hiç bilinemez. İkinci olarak şu çıkar ki, eğer birçok parçadan bileşik bir şey düşüncede tüm en yalın parçalarına bölünürse ve eğer her bir parça ayrı ayrı görülürse tüm karışıklık gidecektir. Üçüncü olarak şu çıkar ki, bir uydurma yalın olamaz. Ama doğada var olan her tür şeyin ya da eylemin birçok karışık iddiasının bir bileşiminden ya da daha doğrusu tüm böyle değişik iddialara herhangi bir onay verilmeksizin aynı zamanda yönelen dikkatten oluşur. Şimdi uydurma yalın ise açık ve seçik ve dolayısıyla gerçek olacaktır. Yalnızca seçik iddiaların bir bileşiminden oluşmuşsa bunların bileşimleri açık ve seçik ve dolayısıyla gerçek olacaktır. Örneğin, dairenin ve karenin doğalarını bildiğimiz zaman bu iki betiyi bir araya karıştırıp bir daireyi kare yapmamız ya da ruhu kare yapmamız olanaksızdır. Kısaca yargımıza dönelim ve gerçek iddiaları bir uydurma ile karıştırmaktan korkmamamız gerektiğini bir kez daha görelim. Çünkü daha önce sözünü ettiğimiz ilk uydurmaya bakarsak, bir şey açıkça kavrandığı zaman gördük ki eğer açıkça kavranan o şeyin varoluşu kendinde bir bengi gerçeklik ise böyle bir şeyde uydurmanın hiçbir yeri olamaz. Ama eğer kavranan şeyin varoluşu bengi bir gerçeklik değilse yalnızca şeyin varoluşunun özüyle karıştırılmaması ve aynı zamanda doğanın düzeni konusunda dikkatli olmamız gerekir. İkinci uydurma türüne gelince ki, bu onun olay olmaksızın dikkati, doğada var olan değişik şey ve eylemleri temsil eden değişik karışık iddialara aynı zamanda yöneltmenin sonucu olduğunu bildirmiştik. En yalın şeyin uydurulmayacağını ama anlaşılabileceğini ve bileşik bir şeyin de yalnızca onu oluşturan yalın parçalara bakacak olursak aynı durumda olduğunu görmüştük. Böyle şeylerle ilgili olarak herhangi bir gerçek olmayan eylem uydurmamız bile olanaksızdır. Çünkü aynı zamanda böyle bir eylemin niçin ve nasıl olduğunu irdelemek zorunda kalırız. Bunlar böyle anlaşılınca şimdi yanlış iddianın yoklamasına geçebilir ve nerede ortaya çıktığını ve kendimizi yanlış algılara düşmekten nasıl koruyabileceğimizi görelim. Uydurma iddiaya ilişkin incelememizden sonra bu görevlerin ikisi de pek güçlük yaratmayacaktır. Çünkü yanlış iddia, uydurma iddiadan yalnızca bir onay içerme olgusundan ayrılır. Daha açık bir deyişle, daha önce belirttiğimiz gibi, tasarımlar kendilerini sunarken, bizi onlardan uydurma durumunda olduğu gibi, dışsal şeylerden doğmadıkları yargısını çıkarmamızı sağlayacak hiçbir neden sunulmadığı için, böyle tasarımların onlara dışsal şeylerden doğmadıkları yargısını çıkarabiliriz. Gerçekte bu büyük ölçüde gözlerimiz açıkken ya da uyanıkken düş görmek gibidir. Böylece yanlış bir iddia, uydurma bir iddia ile aynı yolda özü bilinen bir şeyin varoluşu ile ya da özün kendisi ile ilgilidir. Ya da daha doğru konuşursak ona yüklenebilirdir. Şeyin varoluşuna yüklenebilen bir şey uydurma bir iddia ile aynı yolda düzeltilir. Çünkü eğer bilinen şeyin doğası zorunlu varoluşu imliyorsa bu şeyin varoluşu açısından yanılmamız olanaksızdır. Ama eğer şeyin varoluşu özü gibi bir bengi gerçeklik değilse ama tersine varoluşunun zorunluluğu ya da olanaksızlığı dışsal nedenlere bağımlıysa o zaman her şeyi uydurma durumunda sözünü ettiğimiz aynı yolda almamız gerekir. Çünkü o da aynı yolda düzeltilir. Özler ile ya da giderek eylemler ile ilgili yanlış iddialara gelince böyle algılar zorunlu olarak her zaman karışık olurlar. Çünkü doğada var olan şeylerin değişik karışık algıların bileşimleridir. Örneğin insanlar tanrılarının tahtalarda, yontularda, yabanıl hayvanlarda bulunduğuna ya da salt bileşimleri yoluyla anlığı ortaya çıkaran cisimler olduğuna ya da cesetlerin düşündüklerine, dolaştıklarına ve konuştuklarına, Tanrı'nın yanıldığını inandıkları zaman olduğu gibi. Ama açık ve seçik olarak kavranan iddialar hiçbir zaman yanlış olamazlar. Çünkü açık ve seçik olarak kavranan şeylerin iddialarının ya kendileri çok yalındır ya da çok yalın iddiaların bileşimleridirler. Eşdeğişle onlardan çıkarsanmışlardır. Çok yalın bir iddianın yanlış olamayacağı gerçekliğin ya da anlığın ve yanlışlığın doğasını anlayan herkes için açıktır. gerçekliğin biçimini neyin oluşturduğuna gelince açıktır ki gerçek bir düşünce yanlış bir düşünceden yalnızca dışsal değil ama başlıca içsel belirtilişi tarafından ayırt edilir. Eğer bir usta doğru olarak düzenlenmiş bir yapı tasarlarsa, böyle bir yapı hiçbir zaman var olmamış ve hiçbir zaman var olmayacak olsa bile gene de düşüncesi gerçektir. Ve iş yapılmış olsun ya da olmasın düşünce aynı kalır. Öte yandan eğer biri, örneğin Peter'in var olup olmadığını bilmeksizin Peter'in var olduğunu öne sürerse, düşünce onu öne süren açısından yanlıştır. Ya da eğer, dilersek gerçek değildir. Üstelik Peter gerçekten var olsa bile. Peter'in var olduğu bildirimi ancak Peter'in var olduğunu pekin olarak bilen açısından gerçektir. Bundan şu çıkar ki iddialarda gerçek olanın yanlış olandan ayırt edilebilmesini sağlayan olgusal bir şey vardır. Bu olgusallık incelenmelidir. Eğer en iyi gerçeklik ölçününü, demiştik ki düşüncelerimizi gerçek bir iddianın verili ölçünü yoluyla belirlememiz gerekir ve yöntem bir düşünsel bilgidir. Bulacak ve anlığımızın özelliklerini bileceksek ve gerçek ve yanlış arasındaki ayrımın gerçek düşüncenin şeyleri birincil nedenleri yoluyla bilmekten oluşmasından doğduğunu da söylememeliyiz. Ki bunda yukarıda açıkladığım gibi gerçek düşünce yanlış düşünceden bütünüyle ayrıdır. Çünkü düşüncenin eğer hiçbir nedeni olmayan ve kendinde ve kendi için bilinen bir ilkenin özünü öznel olarak içeriyorsa gerçek olduğu söylenir. Bu yüzden gerçek düşüncenin nesnelliği başka düşüncelere bağıntılı olmaksızın bu düşüncenin kendisinde olmalıdır. Ve hiçbir nesneyi nedeni olarak tanımaz ama anlığın kendisinin güç ve doğasına bağımlı olmalıdır. Çünkü eğer anlığın hiçbir zaman var olmamış yeni bir varlığı algılamış olduğunu varsayarsak, örneğin kimilerinin Tanrı'nın daha o şeyleri yaratmadan önceki anlığını tasarlamaları, bir algı ki hiç kuşkusuz herhangi bir nesneden doğamazdı ve haklı olarak başka düşünceleri söze edilen algıdan çıkarsamış olmaları gibi. Tüm böyle düşünceler herhangi bir dışsal nesne tarafından belirlenmiş olmaksızın gerçek olacaklardır. Yalnızca anlığın güç ve doğasına bağımlı olacaklardır. Böylece gerçek bir düşüncenin nesnelliğini oluşturan şey bu düşüncenin kendisinde aranmalı ve anlığın doğasından çıkarsanmalıdır. Bunu araştırabilmek için nesnesinin düşünme gücümüze bağımlı olduğunu ve doğada hiçbir nesnesinin olmadığını olanaklı en büyük pekinlikle bildiğimiz gerçek bir iddiayı göz önüne alalım. Çünkü bu tür bir iddia ile az önce söylenenlerden görüldüğü gibi yapmayı istediğimiz araştırmayı daha kolay sürdürebiliriz. Örneğin bir küre kavramını oluşturabilmek için dilediğim gibi bir neden uydururum. Eşdeğişle özeyi çevresinde dönen ve böylece bir küre üreten bir yarım daire. Bu hiç kuşkusuz gerçek bir iddiadır. Ve gerçi doğadaki hiçbir kürenin edimsel olarak böyle oluşmadığını bilsek de bu algı gerçek kalır. Ve bir küre kavramının oluşturmanın en kolay yoludur. Belirtmeliyiz ki bu algı bir yarım dairenin dönüşünü doğrular. Ve bu doğrulama eğer bir küre kavramı ile ya da o tür bir devimi belirleyen bir neden kavramı ile bağlanmamış olsaydı yanlış olurdu. Ya da eğer yalıtılmış olsaydı saltık olarak yanlış olurdu. Anlık o zaman yalnızca bir yarım dairenin salt ona özgü deviminin doğrulanmasına eğilimli olurdu. Bir devim ki ne bir yarım daire kavramında kapsanır ne de böyle devimi belirleyen herhangi bir nedenin kavramından doğar. Böylece yanlışlık yalnızca bir şey üzerine oluşturduğumuz kavramda kapsanmayan bir şeyin o şey için doğrulanmasından oluşur. Örneğin bir yarım dairenin devimi ya da dingilliği gibi. Bundan şu çıkar ki yalın düşünceler gerçek olmaktan başka türlü olamazlar. Örneğin bir yarım dairenin devimin, dingilliğin, niceliğin yalın iddiası gibi. Böyle doğrulamalarda kapsanan şey onun bütün kavramını oluşturur ve onun ötesine genişlemez. Bu yüzden herhangi bir yanılgı korkusu olmaksızın dilediğimiz denli yalın iddia oluşturabiliriz. İncelememiz için geriye kalan tek şey anlığımızın hangi güç yoluyla gerçek iddialar oluşturabildiği ve böyle bir gücün ne denli genişlediğidir. Şimdi bunu bulduğumuza göre ulaşabileceğimiz en yüksek bilgiyi kolayca görebiliriz. Çünkü açıktır ki böyle bir güç kendini sonsuza dek genişletemez. Çünkü bir şey için o şey üzerine oluşturduğumuz kavramda kapsanmayan bir şeyi doğruladığımız zaman böyle bir doğrulama algımızın bir kusurunu ya da parça parça ya da bozuk düşünceler ya da iddialar taşıdığımızı gösterir. Böylece gördük ki bir yarım dairenin devimi anlıkta soyutlandığı zaman yanlış ama bir küre kavramı ile ya da böyle bir devimi belirleyen bir nedenin kavramı ile bağlandığı zaman gerçektir. Ama düşünen bir varlığın doğası daha ilk bakışta göründüğü gibi gerçek ya da yeterli düşünceler oluşturmaksa açıktır ki yetersiz iddialar bizde ancak düşünen bir varlığın parçaları olduğumuz için doğarlar. Bir varlık ki düşünceleri kimleri bütünlükleri içinde başkaları yalnızca parçalarda anlığımızı oluşturur. Ama irdelenecek bir başka nokta daha var ki uydurma durumunda dikkate alma çabasına değmese de en büyük aldanmaya yol açar. İmgeleme sunulan birçok şey anlakta da var olur. Eşdeğişle açık ve seçik olarak kavranırlar. Bu yüzden seçik olanı karışık olandan ayırmadığımız sürece pekinlik ya da gerçek iddia seçik olmayan iddialar ile karıştırılır. Örneğin belli stoacılar belki de ruh terimini ve ayrıca ruhun ölümsüz olduğunu duymuş ve gene de onu yalnızca karışık olarak imgelemişlerdir. Yine çok ince cisimlerin tüm başkalarının içine işlediklerini ve hiçbirinin onlara işlemediğini de imgelemiş ve anlamışlardır. Tüm bunları aynı zamanda imgeleyerek ve aynı zamanda bu belirtin gerçekliğinden pekin olarak hemen anlığın çok ince cisimlerden oluştuğuna, bu çok ince cisimlerin bölünemeyeceğine inanır olmuşlardı. Ama tüm algılarımızı verili gerçek iddianın ölçününe göre yoklamaya çalıştığımız sürece kendimizi bu tür yanlışlıklardan kurtarırız. Ve başlangıçta belirttiğimiz gibi böyle algıları söylentiden ve rastlantısal deneyimden doğan tüm algılardan ayırmaya dikkat etmeliyiz. Dahası böyle aldanmacalar şeylerin çok soyut olarak tasarlanmasından doğarlar. Çünkü gerçek nesnesinde olduğu gibi kavradığım şeyi başka bir şeye uygulayamayacağım kendiliğinden yeterince açıktır. Son olarak bunlar bir bütün olarak duanın birincil öğelerinin anlaşılmamasından doğarlar ve bundan sonra düzensiz olarak ilerleriz ve duayı kendi alanlarında bütünüyle gerçek olabilseler de yanlış uygulandıklarında kendi kendilerini karıştıran ve duanın düzenini saptıran soyut belirtilerle karıştırırız. Ama eğer olanaklı olduğu ölçüde az soyutlama ile ilerler ve birincil öğelerden eşdeğişle geriye doğru erişebildiğimiz ölçüde doğanın kaynak ve kökeninden başlarsak bu tür bir aldanmacadan hiçbir biçimde korkmamamız gerekir.